Ayrım 20 ama 952. gece olunca demiş ki, şehzade de tezgah başına oturmuş ve babasının sarayını ve sarayın bahçesini gösterir şekilde şahane bir mendil dokumuş. Adam da iki mendili eline alarak bunları şaha göstermiş ve ona bu iki mendilden hangisi benim eserimdir, hangisi senin oğlunun demiş. Şah da tereddüt etmeden üzerinde sarayın ve bahçenin güzel desenleri bulunan oğlunun dokumasını parmağıyla göstermiş ve bu da öteki de senin eserin demiş. Ama dokumacı, senin şanlı atalarının onuru üzerine yemin ederim ki ey şah, bu güzel mendil oğlunun eseridir. Şu çirkin olanı da benim eserim diye haykırmış. O zaman şaşırıp kalmış olan şah, dokumacı şeyhi tüm lonca şeyhlerinin başına getirmiş ve onu memnun ederek oradan uzaklaştırmış. Bunu izleyerek karısına, oğlumuzun eseri olan bu mendili al ve Pırasa Sultanı'nın kızına göstermeye git ve ona, oğlum meslek bakımından ipek dokumacısıdır de demiş. Şehzadenin annesi de mendili alıp genç kızın yanına gitmiş ve mendili ona göstermiş ve şahın sözlerini tekrarlamış. Kız mendile hayran olmuş ve şimdi senin oğlunla evlenirim demiş. Şahın vezirleri de kadıyı bulmuş ve ona evlilik sözleşmesini hazırlatmışlar. Düğün yapılmış ve şehzade pırasalara ülkesinin genç kızının içine işlemiş ve ondan hepsinin art yuvarlarında birer pırasa işareti bulunan birçok çocuk sahibi olmuş. Bunların her biri ayrı bir meslek öğrenmiş ve hepsi mutlu ve rahat bir ömür sürmüşler ama en iyi bilen Tanrı'dır. Öykü bitince Sultan Baybars, Pırasa Sultanı'nın kızının bu öyküsü güzel öğretisinden dolayı hoşuma gitti. Ama acaba içinizde bana başka şey anlatacak biri daha var mı demiş. O zaman adı Selahaddin ve 11. kolluk amiri olan başka bir komutan Sultan Baybars'ın önünde yeri öptükten sonra ben varım ve de öyküm şudur demiş. 11. kolluk amirinin öyküsü. Bir zamanlar öyle olmuş ki bir sultanın oğlunun doğduğu gün sarayın ahırındaki soylu bir kısraktan bir tay doğmuş. Sultan da doğan tay yeni doğan oğlumun bahtı üzere yazıl doğmuştur ve mal olarak kendisinindir demiş. Böylece çocuk büyüyüp belli bir yaşa erince annesi ölmüş, aynı gün tayın anası olan kısrak da ölmüş. Günler geçmiş ve sultan saraydaki esireler arasından seçtiği bir başka kadınla evlenmiş. Çocuğu onun üzerinde daha fazla özen göstermeksizin sevgiden yoksun bırakarak okula vermişler. Ve annesinin öksüzü okuldan her dönüşünde ahıra girip atını okşar, yiyecek içecek verir ve dertlerini ve yüzüstü bırakılmasını ona anlatırmış. Öte yandan sultanın evlendiği esirenin lanet olası Yahudi hekim bir aşığı varmış ve bunlar sarayda bu anasının öksüzünün kesin varlığından ötürü buluşma yeri bakımından çok zorluk çekiyorlarmış ve birbirlerine nasıl yapmalı diye sorup duruyorlarmış ve bu konu üzerinde düşünüp genç şehzadeyi avulamayı kararlaştırmışlar. Çocuğa gelince bir gün okul dönüşü her zamanki gibi atını görmeye gitmiş ve onu ağlarken görmüş. Atı okşayarak ona seni kim ağlattı atım demiş. At da ona senin yaşamını yitireceğine ağlıyorum diye yanıt vermiş. Oğlan kim benim yaşamımı yitirmemi ister diye sormuş. At da kendisine babanın karısı ile şu alçak Yahudi hekim diye yanıt vermiş. Oğlan nasıl yapacaklar bunu diye sorunca da bir zencinin derisinden çıkarılan bir avu hazırladılar sana. Bunu yemeğine koyacaklar sen dikkat et de onu yeme demiş. Bunu öğrenen genç şehzade babasının karısının yanına çıkınca kadın yesin diye önüne yemek koymuş. Çocuk bunu yer gibi yapmış ama sonra punduna getirip oralarda miyavlayıp duran şahın karısının kedisine yutturmuş. Ve sahibi onu engelleyemeden önce kedi hemencecik ölmüş. Şehzade de hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp dışarı çıkmış. Şahın karısı ve Yahudi birbirlerine bunu ona kim söyleyebilir diye sormuşlar ve atı dışında kimse söylememiştir yanıtını bulmuşlar. O zaman kadın pekala demiş ve hasta olmuş gibi davranmış. Şah da sultan hanımı muayene etmesi için kendi hekimleri olan Allah'ın belası Yahudi hekimi çağırtmış. O da kadını muayene etmiş ve iyileşmesi şu ve şu türde soylu bir kısrağın tayının yüreğine bağlıdır demiş. Şah da sarayımda bu koşulları taşıyan bir tek tay vardır, o da annesinin öksüzü oğlumun tayıdır demiş. Çocuk okuldan gelince babası ona teyzen hanım sultan hastadır ve iyileşmesi için soylu kısrağın oğlu olan senin tayın yüreğini yemesinden başka çare yoktur demiş. Çocuk da bunda bir uygunsuzluk yok. Ama babacığım ben daha tayımın üzerine bir kez bile binmedim. İlkin ona binmek isterim. Ondan sonra onu boğazlayıp yüreğini alabilirler diye yanıt vermiş. Şah da ona pekala demiş. Genç şehzade tüm sarayın önünde atına binmiş ve meydanda 4 nal koşturmuş. Ve böylece 4 nal at sürerken oradakilerin gözünden kaybolmuş. Atlılar ardından koşmuşlar ama onu bulamamışlar. Şehzade böylece babasınınkinden başka bir ülkeye ulaşmış. At da ona yelesinden bir tutam kıl, bir de çakmak taşı vermiş ve ''Bana ihtiyacın olursa bu kıllardan birini yakarsın, hemen yanına gelirim. Şimdi yiyeceğimi sağlamanın yolunu bulmak ve bahtını ararken sıkıntıya sokmamak için seni bırakıp gitmem daha doğru olacak.'' demiş. Öpüşmüşler ve ayrılmışlar. Genç şehzade de o ülkenin sarayının baş bahçıvanını görmeye gitmiş ve ona ''Ben bir yabancıyım burada, beni hizmetine almaz mısın?'' demiş. O da ''Pekala, zaten bahçeleri sulamak için su dolabını çeviren öküzü yönetmek üzere birine ihtiyacım vardı.'' demiş. Genç şehzade de su dolabının yanına gitmiş ve bahçıvanın öküzünü yönetmeye başlamış. Oysa o gün şahın kızları bahçede dolaşıyorlarmış ve içlerinden en genci su dolabının öküzünü yöneten şehzadenin farkına varmış. Ve yüreğine sevdanın ateşi düşmüş. Ama ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranarak kız kardeşlerine ''Kardeşlerim, biz ne zamana kadar kocasız kalacağız? Babamız bizim turşumuzu mu kuracak? Kanımız kuruyacak bizim.'' demiş. Kız kardeşleri de ona ''Doğru söylüyorsun, ekşime yolundayız ve de kanımız kuruyor.'' demişler. Ve bir araya gelip yedisi birden annelerini bulmuş ve ona ''Babamız bizimle sarayında turşu mu kuracak? Kanımız kuruyor bizim. Artık bize koca bulup can sıkıcı durumdan kurtaramaz mı?'' demişler. Bunun üzerine anneleri şahı bulmaya gitmiş ve onunla bu doğrultuda konuşmuş. Şah da teller bağırtarak kızlarının evlenmelerini sağlamak için ülkenin tüm gençlerinin sarayın pencerelerinin altından geçmeleri gerektiğini ilan ettirmiş. Tüm delikanlılar sarayın pencerelerinin altından geçmişler ve bunlardan birinin sultan kızlarından biri tarafından beğenildiği her seferinde o kız mendilini delikanlının üzerine fırlatmış ve böylece içlerinden altısı beğendikleri birer koca seçmiş ve memnunluklarını belirtmişler. Ama küçük kız hiç kimse üzerine mendil fırlatmamış. Şah bunu öğrenince kentte başka kimse kalmadı mı diye sormuş. Kendisine sadece bahçedeki su dolabını çevirten fakir çocuk var yanıtını verilmiş. Şah da kızım henüz kimseyi seçmediğine göre onun da geçmesi gerek demiş. Gidip onu bulmuşlar ve sarayın pencerelerinin altından geçirmişler. Ve işte o zaman genç kızın mendili doğruca onun üzerine düşmüş ve kızı onunla evermişler. Ama genç kızın babası olan Şah bu yüzden kederlenip hasta olmuş. Doktorlar toplanmışlar ve ona sıkı besin ve çare olarak bakire bir dişi ayının derisinden yapılma tulum içinden yine dişi bir ayının sütünü içmesini salık vermişler. Şah da kolay bir şey bu, benim su dolabı bakıcısı olan o alçak yedincisine benzemeyen hepsi de yiğit 6 damadım var, gidin onlara söyleyin de bana bu sütü getirsin demiş. O zaman şahın 6 damadı güzel atlarına binmişler ve söz konusu olan dişi ayı sütünü aramak üzere yola koyulmuşlar. Küçük kızın kocası olan çocuk da topal bir katıra binmiş, herkes onunla alay ederken o da aynı şekilde yola çıkmış. Tenha bir yere ulaşınca çakmak taşını çakmış ve bir kıl yakmış. Atı hemen oraya çıkmış ve öpüşmüşler. Çocuk da ona kendinden isteneni bildirmiş. Böylece belli bir zaman geçtikten sonra 6 damat ellerinde bir dişi ayının derisinden yapılma tulum içinde dişi ayı sütü getirerek seferden dönmüşler ve kendisine bunu amcamız Şah'a götür diyerek Sultan Hanım'a sütü teslim etmişler. Sultan Hanım da el çırpmış, adam ağalarını çağırmış ve onlara bu sütü incelesinler diye hekimlere götürün demiş. Hekimler de sütü inceleyip bu yaşlı bir dişi ayının sütü ve de bir dişi ayının tulumu içinde ve Şah'ın sağlığına zarar vermekten başka işe yaramaz demişler. İşte tam o sırada hadım ağaları yeniden Sultan Hanım'ın yanına çıkarak ona bu süt tulumunu bize aşağıda Harut Melek'ten daha güzel bir atlı verdi diyerek kendisine ikinci bir tulum teslim etmişler. Hanım Sultan da onlara bunu hekimlere götürün de incelesinler demiş. Hekimler de tulumu ve içindekini inceleyerek işte aradığımız şey bu. Bakire bir ayının tulumuna konmuş taze bir dişi ayının sütü bu demişler ve içmesi için şaha vermişler. O da bunu içip o saat ve o anda iyileşmiş ve bu ilacı kim getirdi diye sormuş. Ona Harut Melek'ten de güzel, tatlı bir delikanlı diye yanıt vermişler. O da benim tarafımdan gidip saltanat yüzüğünü ona götürün ve onu tahtıma oturtun. Sonra yerimden kalkar ve küçük kızımı su dolabı bakıcısı oğlandan ayırtır ve onu beni ölüm ülkesinden geri çeviren bu delikanlı ile evlendiririm demiş. Buyruklarını yerine getirmişler. Sonra şah yataktan kalkmış ve giyinerek taht salonuna inmiş. Tahtta oturmakta olan güzel delikanlının ayaklarına kapanmış, onları öpmüş ve onun yanında küçük kızın oturmakta ve gülmekte olduğunu görmüş. Ve ona pekala kızım görüyorum ki su dolabı bakıcısı oğlandan ayrılmış ve özgürlükle Harut Melek'ten daha güzel olan bu delikanlıyı seçmişsin demiş. Kız da ona babacığım su dolabının bakıcısı olan sana dişi ayının sütünü getiren delikanlı ve şimdi saltanat tahtında oturmakta olan kişi bir tektir ve aynı şahıstan başkası değildir demiş. Şah da bu sözleri duyunca şaşakalmış ve şahane delikanlıya dönerek ona kızımın söylediği doğru mu diye sormuş. O da evet doğrudur ve eğer beni damat olarak görmek istemiyorsan bunun çözümü güç değildir. Çünkü kızın hala bakiredir diye yanıt vermiş. Şah da onu öpüp bağrına basmış, sonra genç kızla olan evliliğinin şenliklerini yapmış ve o gece gerdiğe girdiği sırada delikanlı genç karısının asla ekşiyip kanının kurumasına imkan vermeyecek şekilde davranmış. Bunu izleyerek genç hükümdar karısı ve kalabalık bir orduyla birlikte babasının ülkesine dönmüş ve babasını ölmüş, dul karısını da Allah kahredesi Yahudi hekimle birlikte devlet işlerini idare eder halde bulmuş. Bunun üzerine ikisini de yakalatmış ve tutuşturulmuş bir odun yığınının üzerinde kazağa oturtarak yaktırmış. İşte onların sonu böyle olmuş. Hiçbir zaman tükenmeden sonsuza dek yaşayacak Tanrı'ya övgüler olsun. Sultan Baybars, Komutan Selahattin'in bu öyküsünü işitince, böylesi bir başka öyküyü bana anlatacak kimse kalmamış olması ne yazık demiş. O zaman adı Nasreddin olan 12. kolluk amiri ilerlemiş ve sultana saygılar sunduktan sonra ben henüz konuşmadım ey zamanın şahı ve zaten benden sonra başka kimse konuşmayacak. Konuşacak başka kimse de kalmadı demiş. Baybars da memnun olmuş ve öyleyse ne anlatacaksan anlat bize demiş. O zaman o da demiş ki 12. kolluk amirinin öyküsü. Anlatırlar ki ama Tanrı'nın biliminden öte bilim var mıdır? Bir zamanlar Tanrı'nın İzniyle yeryüzünde hüküm süren bir şah varmış ve bu şah kısır bir sultanla evliymiş. Günün birinde bir mağribi onun huzuruna çıkararak kendisine sana bir ilaç verir de karının hamile kalıp istediği gibi bir doğum yapmasını sağlarsam ilk doğan çocuğunu bana verir misin demiş. Şah da ona pekala onu sana veririm diye yanıtlamış. O zaman mağribi şaha biri yeşil öteki kırmızı iki şekerleme vermiş ve ona sen yeşilini yiyeceksin karın kırmızısını gerisi Allah'a kalmıştır demiş. Sonra da çekip gitmiş. Şah yeşil şekerlemeyi yemiş, kırmızısını da karısına vermiş, o da bunu yemiş ve hamile kalıp kutsallık bu ad üzerine olası Muhammed adını verdikleri bir oğlan doğurmuş. Bilimleri kolayca öğrenecek kadar zeki ve de güzel bir sesle donanmış olan çocuk büyüyüp gelişmeye başlamış. Sonra hanım sultan bir çocuk daha doğurmuş, adını Ali koydukları bu çocuk sakar ve her konuda beceriksiz olarak büyümeye başlamış. Bunu izleyerek yeniden hamile kalmış ve Mahmut adını verdikleri üçüncü bir oğlan doğurmuş. O da salak ve budala olarak büyümeye başlamış. Böylece 10 yıl sonra mağribi şahın huzuruna çıkmış ve ona oğlumu bana ver demiş. Şah da pekala demiş ve karısının yanına gidip ona mağribi büyük oğlumuzu almak üzere geldi demiş. Kadın asla ona beceriksiz Ali'yi verelim demiş. Şah da pekala demiş. Beceriksiz Ali'yi çağırmışlar. Elinden tutup onu mağribiye vermişler. O da çocuğu alıp çekip gitmiş. Ve onunla birlikte sıcak bir havada öğle zamanına ulaşıncaya kadar yol almaya başlamış. Sonra ona sen acıkıp susamadın mı diye sormuş. Çocuk da bu da sorulur mu Allah aşkına yarım gün aç susuz yol alınır da nasıl acıkılmaz diye yanıt vermiş. O zaman mağribi ona hımm demiş ve çocuğu elinden tutarak geri götürmüş ve bu çocuk benimki değil diyerek babasına teslim etmiş. Şah da ona senin oğlun hangisi peki diye sormuş. Mağribi de elini uzatmış ve kesinlikle zeki olan ve güzel bir sesle donanmış bulunan Muhammed'i alıp götürmüş. Ve onunla yarım gün yol aldıktan sonra kendisine aç mısın diye sormuş. Uyanık oğlan da ona eğer sen aç ya da susuzsan ben de aç ve susuzum diyerek yanıt vermiş. Mağribi onu öpmüş ve uzak köşelerinden birinde bulunan ülkesine götürmüş ve bir bahçeye sokarak orada yiyecek ve içecek şeyler vermiş. Bunu izleyerek ona bir büyü kitabı vererek bu kitabı oku demiş. Çocuk da kitabı alıp açmış ama bir tek sözcüğünü bile çözememiş. Canı sıkılan mağribi de ona nasıl sen benim oğlum olasın da bu kitabı çözemeyesin ha? Ecüc Mecüc adına ve de dönüp duran yıldızların ateşi uğruna eğer 30 günlük bir süre içinde bu kitabı baştan aşağı ezberleyemezsen senin sağ kolunu keserim demiş. Sonra onu bırakıp bahçeden çıkıp gitmiş. Çocuk da büyük kitabını almış ve onu okumaya çalışmakla 29 gün geçirmiş. Ama bu sürenin sonunda kitabı okumak için nasıl tutulması doğrultusunda bile bir fikir edinememiş. O zaman kendi kendine mahvolmam için bana sadece bir gün kaldığına göre ben bu büyük kitabına bakarak gözlerimi oyup duracak yerde iyisi mi gidip bahçede dolaşayım demiş. Ve bahçenin derinliklerindeki sık ağaçlıklı bir yöreye gelmiş ve orada ağaçlardan birine saçlarından asılmış bir genç kızın karşısına çıktığını görmüş. Çabucak kızı kurtarmış, kız da onu öpüp kendisine ben bu mağribinin eline düşmüş bir sultan kızıyım. Büyük kitabını ezbere öğrendiğim için beni saçlarımdan astı demiş. O zaman oğlan da ona ben de bir şehzadeyim. Mağribi bana da 30 günde öğreneyim diye büyük kitabını verdi ve ölmem için sadece bir günüm kaldı demiş. Genç kız da ona, sana büyü kitabını öğretirim ama mağribi gelince ona öğrenemediğini söyle demiş. Bunun üzerine onu yanına oturtmuş, birçok kez öptükten sonra büyü kitabının içindekilerini öğretmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 953. gece olunca demiş ki, bunun üzerine onu yanına oturtarak birçok kez öptükten sonra büyü kitabının içindekilerini öğretmiş. Sonra da ona, şimdi senin beni önceki gibi asman gerek demiş. O da kıza itaat etmiş. Mağribi 30. gün bitince gelip oğlana büyü kitabını oku demiş. O da bir tek sözcüğünü bile sökemediğine göre onu nasıl okurum diye yanıt vermiş. Mağribi de hemen onun sağ kolunu kesmiş ve ona 30 günün daha var. Bu sürenin sonunda büyü kitabını hala öğrenmemişsen başını uçuracağım demiş. Sonra da çekip gitmiş. Çocuk ağaçların altına sol koluyla kesilmiş kolunu taşıyarak genç kızı bulmaya gitmiş ve onu asıldığı yerden yeniden kurtarmış. Kız da ona, işte mağribinin 40 yıldır büyü konusundaki bilgisini tamamlamak üzere aradığı halde benim bulduğum bir bitkinin 3 yaprağı. Kolunun kesilen 2 yerini bir araya getir ve bu yaprakları üzerine sür, iyileşeceksin demiş. Çocuk da onun dediğini yapmış. Kolu da eski haline dönmüş. Bu iş bitince genç kız büyü kitabından bir fasıl okuyarak bir başka yaprağı ovuşturmuş ve o anda topraktan 2 hecin devesi çıkmış. Develer sırtlarına binsinler diye ikisinin önünde diz çökmüşler. Kız da oğlana, her birimiz ailelerimizin yanına dönelim. Sonra falan ülkede, falan yerdeki babamın sarayına gelerek benimle evlenmek istediğini bildirirsin demiş. Ve oğlanı kibarca öpmüş ve karşılıklı vaatler vererek her biri kendi yoluna gitmiş. Muhammed çocuk devesinin inanılmaz bir hızla yol alması sonucu ailesinin yanına ulaşmış. Ama onlara başından geçenler hakkında hiçbir şey söylememiş. Sadece deveyi baş hadım ağasına teslim edip ona götür bunu hayvan pazarında sat ama burnuna takılı olan ipi sakla demiş. Hadım ağası da ipinden tutarak deveyi hayvan pazarına götürmüş. O zaman bir haşhaş satıcı deveyi satın almak üzere ortaya çıkmış. Birçok tartışmalardan ve pazarlıklardan sonra genellikle hadım ağaları alışveriş işlerinden hiç anlamadıkları için oldukça düşük bir fiyatta ondan deveyi satın almış, o da işi bitirmek üzere onu ipiyle birlikte satmış. Haşhaş satıcısı da deveyi dükkanına götürmüş ve ona her zamanki müşterileri haşhaş yutuculara göstermiş ve deveyi sulamak üzere bir çanak su bulmaya gitmiş ve haşhaş yutucular kahkahadan kırılarak deveyi seyrederken suyu onun üzerine koymuş. Deve de iki ayağını çanağın içine uzatmış, o zaman haşhaş satıcısı dur ulan pezevenk diyerek onu dövmüş. Bunu duyan deve öbür iki ayağı üzerinde dinelmiş, başı ileride olmak üzere çanaktaki suya dalmış ve ortadan yok olmuş. Bunu gören haşhaş satıcısı ellerini birbirine vurmuş ve ''Ey Müslümanlar, imdadıma gelin, deve çanaktaki su da boğuldu.'' diye haykırmaya başlamış ve böyle bağırarak ellerinde kalan ipi göstermiş. Çarşının her yanından kopup gelen insanlar ona ''Sus be adam, sen deli misin, deve çanağın içinde nasıl kaybolur?'' demişler. Haşhaş satıcısı onlara ''Defolup gidin, sizin burada ne işiniz var, size başıyla daldığı çanakta kayboldu diyorum ve işte elimde kalan ipi de şurada, isterseniz doğru söyleyip söylemediğimi dükkanımda oturan saygın kişilere sorun.'' diye yanıt vermiş. Ama çarşının aklı başında tacirleri ona, ''Sen ve şu dükkanında oturan kişiler sözü geçmeyen haşhaş yutucularından başka bir şey değilsiniz.'' demişler. Onlar böyle tartışıp dururlarken şehzade ile şah kızının kaybolduğunu gören mağribi parmağını koparırcasına ısırarak ve Ecüc Mecüc aşkına ve dönüp dolaşan yıldızların ateşi uğruna yemin ederim ki onların ikisini de 7 kat yerin altına kaçmış olsalar bile yakalayacağım diyerek ilkin uyanıkın yaşadığı kente uğramış ve tam da haşhaş satıcısı ile çarşı halkının aralarında tartıştıkları sırada oraya gelmiş ve devenin ipinden ve boğulma yeri ve mezar olarak çanaktan söz edildiğini duymuş ve haşhaş satıcısının yanına yaklaşarak ona ''Ey zavallı, eğer deveni kaybettinse sana onun değerini ödemeye hazırım Allah için. Elinde ondan ne kaldıysa yani şu ipi bana ver, sana ödediğin bedeli ve fazladan karın olsun diye 100 dinar vereceğim.'' demiş. Pazarlık böylece o saat ve o anda kararlaştırılmış, mağribi de devenin ipini almış ve sevincinden uçarak çekip gitmiş. Aslında bu ipte yakalama gücü varmış. Mağribi daha uzaktan bu ipi gösterir göstermez, genç şehzade hemencecik gelip başını ipin ilmiğine sokmuş ve hemen hecin devesine dönüşmüş ve mağribinin önünde ıhmış, o da üzerine binmiş. Mağribi de onu sultanın kızının oturduğu kent doğrultusunda ileri sürmüş ve hemencecik kızın babasının sarayını çevreleyen bahçenin duvarları altına ulaşmışlar. Ama mağribinin deveyi ıhlatarak üzerinden inmek için ipi oynattığı sırada uyanık ipi dişleriyle yakalamış ve ısırarak tam ortasından koparmış. Bu kesilmeyle ipteki yakalama gücü kaybolmuş ve uyanık mağribiden kaçmak için büyük bir nara dönüşmüş ve bu şekliyle çiçek açmakta olan bir nar ağacına asılmış. O sırada Mağribi, kızın babası olan sultanın huzuruna çıkmış. Selamlaşmalardan ve övgü sunmalardan sonra ona, "Ey zamanın şahı, senden bir nar talep etmeye geldim. Çünkü amcamın kızı hamiledir ve canı şiddetle nar istemektedir. Ve sen hamile bir kadının arzusu yerine getirilmeyince nasıl bir günah işlenmiş olacağını bilirsin," demiş. Şah bu talebi duymakla şaşırmış ve, "Ey Adem, mevsim nar mevsimi değil ki ve bahçendeki nar ağaçları sadece dünden beri çiçek açmış bulunuyor," diye yanıt vermiş. O da, "Ey zamanın şahı, eğer senin bahçende nar yoksa kafamı kes benim," demiş. O zaman şah baş bahçıvanını çağırtmış ve ona, "Benim bahçemde nar olduğu doğru mu ey bahçıvan?" diye sormuş. Bahçıvan da, "Sultanım, şimdiki mevsim nar mevsimi midir ki?" diye yanıt vermiş. Şah da Mağribi'ye dönmüş ve ona, "Buyur bakalım, kafan uçtu gitti." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 954. gece olunca demiş ki, Şah da Mağribi'ye dönmüş ve ona, "Buyur bakalım, kafan uçtu gitti," demiş. Ama Mağribi, "Ey şah, kafamı uçurtmadan önce bahçıvana emir ver de gidip nar ağaçlarına baksın," diye yanıt vermiş. Şah da, "Pekala," demiş ve bahçıvana işaret ederek gidip ağaçlar üzerinde mevsimi olmadığı halde nar bulunup bulunmadığına bakmasını istemiş. Bahçıvan da bahçeye inmiş ve nar ağacının birinde geçmiş yıllarda bitenlerin hiçbirine benzemeyen irilikte bir nar bulmuş ve onu alıp şaha götürmüş. Şah da narı almış ve onu görmekle çok şaşırmış ve onu kendisi için mi saklamanın yoksa hamilelik dolayısıyla aşeren karısı için bu adama mı vermesi gerektiğini bilememiş. Ve vezirine, "Ey vezirim, şu gördüğün iri narı ben yemek isterdim, sen ne dersin?" demiş. Vezir de, "Ey şah, eğer nar bulunamasaydı sen bu Mağribi'nin kafasını kestirmeyecek miydin?" diye sormuş. O da, "Evet, kesinlikle," demiş. Vezir de, "O halde nar onun hakkıdır," demiş. O zaman şah kendi eliyle narı Mağribi'ye vermiş. Ama Mağribi daha ona dokunur dokunmaz nar çatlamış ve tüm taneleri yere saçılmış ve her yana dağılmış. Mağribi de onları sadece şahın tahtının altındaki bir deliğe kaçmış olan tek bir tane hariç birer birer toplamaya koyulmuş. Oysa işte bu tek nar tanesinde uyanık Muhammed'in yaşamı saklanmış bulunuyormuş. Mağribi de boynunu bu deliğe doğru sarkıtmış ve onu alıp ezmek üzere elini uzatmış ama birdenbire nar tanesinin içinden bir hançer çıkmış ve boylu boyunca Mağribi'nin yüreğine saplanmış. O da yüreği uğursuz kanı içinde boğularak anında ölmüş. O zaman genç şehzade Muhammed tüm güzelliğiyle görünmüş ve şahın önünde toprağı öpmüş. Genç kız da tam o anda içeri girmiş ve babasına, "İşte beni saçlarımdan asılı olduğum ağaçtan kurtaran bu gençtir," demiş. Şah da ona, "Madem ki seni kurtaran genç budur, onunla evlenmekten başka bir şey yapamazsın," demiş. Genç kız da, "Pekala," demiş ve düğünleri gerektiği gibi kutlanmış ve geceler tüm geceler içinde kutsanmış bir gece olmuş ve o zamandan başlayarak memnun ve rahat birlikte yaşayıp kız ve oğlan çocuklarına sahip olmuşlar. Serüvende böyle bitmiş. Şan ve övgüler tek, eşsiz ve ne başı ne sonu olanındır. Sultan Baybars öyküyü dinlerken heyecanlanmış, durmuş ve bitince memnunluğun son sınırlarına ulaşmış. Ve kolluk amirlerine duyduğu memnunluğu göstermek için aylık 1000 dinar maaş tahsis ederek hepsini saray mabeyincisi yapmış ve onları kadeh arkadaşı olarak kabullenmiş ve ne barış ne de savaş zamanı yanından ayırmış. Yüceler yücesinin rahmeti cümlesinin üzerine olsun. Sonra Şehrazat gülmüş ve susmuş. Şah Şehriyar da ona, "Ey Şehrazat, şimdi geceler senin ağzından çıkan öyküleri daha uzun süreyle dinlememe olanak vermeyecek kadar kısa," demiş. Şehrazat da ona, "Evet ey şah, ama yine de şayet bana izin verirsen, sanırım ki bugüne kadar işittiklerini epeyce geride bırakacak bir öykü daha anlatabilirim," demiş. Şah Şehriyar da, "Kuşkusuz Şehrazat, hiç kararsızlık göstermeden harika olacağını sandığım bu öyküye başlayabilirsin," demiş. O zaman da Şehrazat demiş ki, 15. kitabın sonu, 15 Aralık 2009, sayfa 255.